Bayanlar, baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle yeni bir kitaba başlayacağız. Kitabımızın adı Arzu'nun Evrimi. Bu kitabın yazarı David Bass adında bir evrimsel psikolog. Kendisinin bir kitabı daha var, Kadınlar Neden Seks Yapar diye. O da güzel bir kitap. İsterseniz onu da ilerleyen haftalarda inceleyebiliriz. Şimdi bu Arzu'nun Evrimi'ni inceleyeceğiz. Normalde bu daha yeni çıkmış bir kitap ve çok fazla bilinirli olmayan bir kitap. İçindeki bilgiler de gerçekten Kızıl Kraliçe, onu da incelemiştik, hatırlıyorsunuzdur. Oradaki içeriklere benziyor ama daha farklı yaklaşımları da var. Gerçekten hani daha kitabın belki de yaklaşık ilk 150 sayfasındayım. Daha yani yarısına bile gelmedim. Ama gerçekten Matt Ridley'in Kızıl Kraliçesi ile kıyasladığım zaman daha dolu olduğunu söyleyebilirim diyorum ve hiç vakit kaybetmeden ilk maddemizle başlayalım. İlk olarak David Bass Afrika dokumacı kuşundan bir örnek veriyor bizlere. Diyor ki, erkek dokumacı kuş civarda çiftleşebileceği bir dişi gördüğünde kendisini baştan aşağı sallayarak ve şiddetle kanatlarını çırparak yeni inşa ettiği yuvasını dişiye göstermeye çalışır. Erkek ilk olarak görsel incelemeden geçerse dişi yuvaya yaklaşır, içeri girer ve yuvanın yapımında kullanılan malzemeleri inceler, onları 10 dakika boyunca çekiştirir. Dişi teftişini yaparken erkek de ona yakından şarkılar söylemeye başlar. Dişi bu sürecin herhangi bir noktasında yuvanın standartlarını karşılamadığına karar verebilir ve başka bir erkeğin yuvasını incelemek için o yuvadan ayrılabilir. Yuvası birkaç dişi tarafından reddedilen bir erkek yuvasını baştan aşağı yıkar ve sıfırdan yeni bir yuva inşa etmeye başlar. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bunu neden ele al? Burada Afrika dokumacı kuşunun yuva yapımında, bu yuvasını yaparken dikkat çekme isteğinden, dikkat çekme motivasyonundan, dişinin erkeğin yapmış olduğu yuvanın sağlam olup olmadığını kontrol etmesinden ve erkek birkaç dişi tarafından red yerse yuvasını tamamen yıkıp yeniden inşa etmesinden bahsediyor. Ancak bu insan türünde, özellikle de erkeklerde, tabii ki de olay burada yuva değil. Aslında burada bizim türümüz için, insan türü için metafor olarak kullanabileceğimiz bir sürü şey var. Mesela erkek ilk olarak kendisini baştan aşağı sallayarak ve kanatlarını çırparak dişinin dikkatini çekmeye çalışır. Biz erkekler bunu nasıl yapıyoruz? Kendi tarzımızla yapıyoruz. Kendi ruh halimizle yapıyoruz. Kazandığımız parayla yapıyoruz. İnsanlarla kurmuş olduğumuz etkileşim sayesinde yapıyoruz. Dikkat çekmeyi biz bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında dişinin dikkatini çekiyoruz. Ve dişi onun yanına gittiğimiz zaman shit testlerle, tıpkı bu dokumacı kuşlarında dişinin o yuvanın malzemelerini çekiştirdiği gibi, bizim üzerimizde shit test uygulamaya başlıyor. Diyor ki, bakalım diyor, bu erkek böyle görünüyor ancak gerçekten bu kadar sağlam mı? Göründüğü kadar kuvvetli mi? Göründüğü kadar güçlü mü? Tabii ki de fiziksel bir güçten bahsetmiyoruz. Duygusal bir güçten bahsediyoruz. Eğer ki dişi teftişini yaparken, yani shit testlere bizi maruz bırakırken biz duygusal tepki gösterirsek, o zaman dişi diyor ki, aa diyor, tamam diyor, bu erkek yeterince güçlü değil. O zaman ben yeterince güçlü başka erkekler bulmaya çalışayım. Ve son olarak da ne var? Erkek birkaç dişi tarafından red yerse diyor ki, tamam diyor, benim bu yuvayı yıkıp yeniden inşa etmem gerekiyor. Yani erkek olarak bizler de eğer ki farklı farklı kadınlardan sürekli red yiyorsak, burada bir oturup şapkamızı önümüze koyup neleri düzeltmemiz gerektiği konusunda kendimizde hasbihal etmemiz gerekiyor. Gerekirse sahip olduğumuz şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz şeylerden kastım değerlerimiz, bize anlamlı gelen, uğruna savaşmayı düşündüğümüz belli başlı doğruları önümüze koyup bunları bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Kim bilir, belki de yumuşak kalmamıza sebep olan, kırılgan davranmamıza sebep olan veya kadınlar tarafından tabiri caizse üremeye uygun görülmeyen davranışlarımız bunların içinde olabilir. İşte bakın, hani çok güzel bir metafor aslında. İkinci madde. Dişilerin tercihleri erkekler arası rekabetin temel kurallarını belirler. Yani burada demek istiyor ki, şu anda günümüz Türkiye'sinde erkeklerin en çok mücadele ettiği şey neyse, başarı, para, saygı, para olduğunu düşünüyorum ben. Bu aslında dişilerin tercihlerinden dolayı ortaya çıkmış olan bir durumdur. Olay bu. Yani bu anlamda kadınlara işte para göz veya işte kadınlara nasıl desem, erkeklere aşırı derecede bir başarı objesi yüklüyorlar şeklinde bir beklentiye girmek bir yere kadar size bir motivasyon kazandırabilir veya bir yere kadar sizi iyi hissettirebilir. Ancak ne olursa olsun sistem bu şekilde işliyor ve siz yeterince güçlü değilken sisteme karşı çıkarsanız sistem sizi fırlatıp kenara atar. Bunu unutmayın. 3. Erkeklerin korktuğu şey kendisine ait olmayan bir çocuğa babalık yapmakken, kadınların korktuğu şey ise erkeğinin kaynaklarını, enerjisini ve zamanını başka kadınlarla paylaşmasıdır. Erkeklerin korkusuyla kadınların korkusu gerçekten aslında aslında bizim psikolojimizin de ve aynı zamanda doğal olarak bizim cinsel fizyolojimizin de aslında ortaya çıkartmış olduğu şeyler. Biz neden erkekler olarak başka birisinin çocuğuna babalık yapmaktan korkuyoruz? Çünkü bu konuyla ilgili elimizde kesin bir veri bulmak çok zor. Yani baktığımız zaman gebelik testi dediğimiz şey son 20 yılda ortaya çıkmış olan bir şey. Yani 20 yıl dediğim 2000'li yıllarda. Ama kadının böyle bir korkusu yok. Kadın çünkü kendisinden çıkan çocuğun kendisine ait olduğunu zaten biliyor. Kadının korktuğu şey ne? Bana ve çocuğuma yatırım yapması gereken adamın gidip bu yatırımını başkalarına yapması. Hatta bilirsiniz erkekler için en çok kullanılan şeydir bu. Çoluğunun çocuğunun rızkını kumarda mı yiyorsun? Çoluğunun çocuğunun rızkını başka kadınlarla mı yiyorsun? Bu aslında yine erkeklerin üzerine vurulmuş bir ket olabilir. Olay bu. Bir sonraki madde. Çok eşli kültürlerde erkeklerin sahip olduğu başarı beklentisi çok daha ağırdır. Ancak tek eşli kültürlerde erkeklerin üzerinde bu konuyla ilgili daha az baskı vardır. Neden? Çünkü çok eşli kültürlerde erkeğin sayısı azken kadının sayısı fazladır ve erkeğin o kadınları kendisine bağlı bir şekilde tutabilmesi için sürekli kendisini geliştirmesi, sürekli kazandığı parayı arttırması, sürekli saygınlığını yükseltmesi adına çalışmalar yapması gerekir. Tek eşli kültürlerde bu durum yoktur. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bizim kültürümüz tek eşli mi? Buna cevabım şudur. Görünürde tek eşliyiz ancak buzdağının görünmeyen kısmında çok eşli olduğumuzu direkt olarak düşünüyorum. O yüzden normal bir ülkeye kıyasla bu ülkede yaşayan bizlerin daha da başarılı olması gerekiyor. Daha da değerli bireylere dönüşmemiz gerekiyor. Gerçekten boşa harcayacağımız bir günümüz bile yok. Bu size bir motivasyon kazandırsın. Bu size bir perspektif kazandırsın. Bir sonraki maddemiz. Daha iri ve agresif olan cinsiyet yatırım yapmak ve ikna etmek zorundadır. Daha naif ve sakin olan cinsiyet ise kendisine yatırım yapılmasını ve ikna edilmeyi bekler. Gerçekten de bir canlı türünde adının ne olduğunu şu anda hatırlayamadım. O canlı türünün dişileri daha iri, daha agresif. Erkekleri ise daha naif ve daha kırılgan. Bu canlı türündeki dişiler erkeklerine kur yapmaya çalışıyor. Erkeklere ne diyor ki benimle üre. Şimdi insan türünde peki bunun durumu nedir? Ne dedik? Daha iri ve agresif olan cinsiyet yatırım yapmak ve ikna etmek zorundadır. Evet, gerçekten de genele vurduğumuz zaman daha iri ve agresif olan cinsiyetin bizim türümüzde erkekler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işin psikolojik boyutuna bakacak olursak günümüzde artık daha naif, daha sakin ve daha kırılgan erkeklerin sayısı artmaya başlıyor. Burada aileyle beraber kalmanın ben önemini kesinlikle yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aileyle kalan erkekler gerçekten farkında olmadan daha naif, daha sakin, daha kırılgan, saçma sapan şeyleri kafasına takan, saçma sapan şeylerden dolayı motivasyonlarını kaybeden bireylere dönüşüyorlar. Bu anlamda sizin çıkış noktanız bu olabilir. Ha, paranız mı yok? Okey. Bunu illaki söylemişimdir. 6 ay, 1 yıl bu konuyla ilgili plan yapın. Ve anne evinde kalırken bile, yani ailenizle beraber yaşarken bile kendinizi zor durumda bırakacağınız şeyler yapmaktan çekinmeyin. Spor bunun için olmazsa olmazdır. Anlamadığınız veya size zor gelen kitapları veya eğitimleri anlamaya çalışmak, onları özümsemeye çalışmak yine sizin için oldukça önemli bir faktördür. Sizi çünkü sertleştirecektir, kabuğunuz kalınlaşacaktır ve bu sayede daha agresif olacaksınız. Bu sayede kur yapmaya başlayacaksınız. Bunu bir görev olarak benimseyeceksiniz belki de. Bir sonraki maddemiz. Aynı erkeğin farklı kadınlar için değeri farklı olabilir. Örneğin bir erkeğin çocuk bakımını doğrudan üstlenmeye istekli olması, çevresinde kendisine yardım edecek akrabası olmayan bir kadın için çok önemlidir. Annesi, kız kardeşleri, halaları ve amcaları bu bakım için heveslenen bir kadınla kıyasladığımız zaman bu değer çok daha fazla bir arşa çıkar. Yani bakım konusunda herhangi bir problemi olmayan bir kadın, dolayısıyla baba figürüne en çok yakın, çocuklarını hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacak bir erkeğe bağlılık kurmakta zorluk çekebilir. Bu mesela verilebilecek örneklerden bir tanesidir. Yani diyor ki aslında potansiyel eşlerin değeri seçim yapan kadının bireysel, kişisel ve bağlamsal koşullarına dayanan bir bakış açısına bağlıdır. Aslında burada ta haftalar önce bahsetmiş olduğum Robert Greene'in baştan çıkarma sanatında kendi teorim olarak bahsetmiş olduğum manav teorisine bir atıfta bulunuluyor. Ve buna benzer bir şeyin benim teorimle çakışması gerçekten beni çok gururlandırıyor, çok onurlandırıyor diyebilirim. Yani siz zaten aslında bu bakış açısına vakıftınız. Burada birazcık daha akademik, birazcık daha profesyonel bir şekilde ele alıyor bu konuyu. Dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum. Potansiyel eşlerin değeri seçimi yapan kadının özetlemek gerekirse hayatına bağlıdır. Bunu sakın unutmayın. Devam edelim. Dişinin bir eş için tercih yaptığı her yerde erkeğin kaynakları her zaman olmasa da çoğunlukla temel ölçüt. Bakın sadece insan türünde olan bir durum değil bu. Podcast'in ilk maddesinde de Afrika dokumacı kuşunun dişilerinde erkeğin bulunduğu yuvayı didiklemesini, oradaki malzemeleri çekiştirmesinden de ele alacağımız üzere bu gerçekten insan türünün dışındaki canlılarda da kendisini gösteren bir özellik ve dişi tercih yapıyorsa erkeğin sahip olduğu kaynaklar her zaman olmasa da çoğunlukla temel bir ölçüttür. Bu illa para olmak zorunda değil. Bu sosyallik de mesela bununla ilgili bir kaynaktır. İnsanlarla iyi iletişim kurmak da bir kaynaktır. Zeki olmak da bir kaynaktır. Kendi sistemini yaratmak, kendi perspektifini yaratmak da bir kaynaktır. Mesela nedir kendi sistemini yaratmak? Zenginliğe karşı yüklenilen perspektif bu anlamda sizin işinize yarayabilir. Mesela nedir zenginlikle ilgili bilmeniz gereken şey? Zengin olmanız için diğer insanların fakir olması gerekir. Bu fakirlik tabii ki de hani açlıktan ölme anlamında değil. Yani kavramsal olarak fakirleşmeleri gerekir. Siz ortaya bir ürün çıkarttığınızda, bu ürün ne olursa olsun, insanlar gerekirse bir kahve daha az içip, sigara içiyorlarsa bir sigara daha az sigara içip, bir paket sigara daha az içip o parayı size vermelerinde herhangi bir problem görmemeliler. Zengin olmanın, özellikle de sağlıklı bir şekilde, sağlam bir temine oturtularak zengin olmanın yolu budur. Bu da aslında kendi sistemini yaratmaktır. İnsanlara bir ihtiyaç sunmaktır. Bu şekilde bir perspektif inşa edebilirsiniz. Veya kendi perspektifinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kaynaklara sahip olma konusunda nasıl bir bakış açınız var? Gerçekten ömrünüzün sonuna kadar sabah 8 akşam 5 çalışarak zengin olacağınızı veya rahat bir hayat yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Bu da bir perspektif olabilir. Tabii ki de hiçbir problem yok. Sizin perspektifiniz ne? Benimle bunu paylaşın. Evet, bu podcast'lik burada bırakabiliriz. Bir sonraki podcast çok güzel bir maddeyle başlayacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bakalım neler olacak. Buradan David Bass'a sevgiler, saygılar. Çok değerli bir kaynak hazırladığını söyleyebilirim. Bakalım bizi daha neler bekliyor olacak Arzu'nun evriminde. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi unutmayın.